Ayrım 5, Dönüş Yolu, Eric Maria Remarque, sayfa 38. Üçüncü kısım. Kışla avlusunda son defa sıralandık. Bölüğümüzün bir bölümü yakınlarda oturuyor. Serbest bırakılacağız. Geri kalanlar kendi başlarının çaresine bakacaklar. Trenler o derece düzensiz ki hepimizi bir arada taşımalarına olanak yok. Bundan böyle ayrılmamız gerekiyor. Geniş ve kasvetli kışla avlusu bizler için fazla büyük. Ayrılık ve ölüm kokan donuk bir Kasım rüzgarı esiyor başlarımızın üzerinde. Kantinle nöbetçi kulübesinin arası bize yetiyor. Çevremizdeki büyük ve bomboş düzlük hüzünlü anılar uyandırıyor. Ölüler görünmez sıralar halinde boşluğu derinlemesine dolduruyorlar. Hale bölüğü bir baştan bir başa dolaşıyor. Fakat Hale'den önceki bölük komutanlarının hayaletleri de onunla birlikte sessizce dolaşıyorlar. En başta Bertinek, boynundan kanlar akıyor, çenesi parça parça ve bakışları kederli. 1,5 yıl kalmıştı bölük komutanlığında. Evli ve 4 çocuklu bir öğretmendi. Onun yanı sıra Müller, yüzü yemyeşil olmuş, 19'undaydı. Zehirli gazdan öldüğünde 3 gün olmuştu bölük komutanlığını üstüne alalı. Onların peşi sıra Redeker geliyor. Bölük komutanlığının 2. haftasında tam isabet alarak yamyazsı yere yapışmıştı. Daha arkada bir saldırıda makineli tüfek kurşunuyla kalbinden vurulan yüzbaşı Bertner'in soluk ve belirsiz yüzü. Ve onların arkasında hemen hepsinin de adı unutulmuş tam 7 bölük komutanı. 2 yılda vurulan 7 bölük komutanı gölgeler gibi yürüyorlar. 500 kişiden fazlaydık. Kışla avlusunda sadece 32 kişi var. Hale ayrılış için birkaç söz söylemeyi deniyor ama olmuyor ve vazgeçmek zorunda kalıyor. Şu boş ve ıssız kışla alanının sessizliği karşısında dünyanın bütün sözleri bir araya gelse yine de tutunamazlar. Hayatta kalanların meydana getirdiği 1-2 dizi kaputlarına ve çizmelerine karşın hiç konuşmadan titreşiyor ve arkadaşlarını düşünüyor. Hale birinden ötekine gidip hepsine ayrı ayrı elini veriyor. Max Weil'ın yanına gelince dudaklarını büzerek ''Şimdi sizin çağınız başlıyor Weil'' diyor. Max Weil sakin sakin ''Daha az kanlı bir çağ olacaktır'' yanıtını veriyor. Hale de ''Ama daha az yiğit'' karşılığını veriyor. Weil, hayatın en son amacı bu değil diyor. Hale, ama amaçların en büyüğü diye direniyor, başka ne olabilir? Weil bir an duraksıyor ama sonra şu sıra pek hoşa gitmeyen bir başka şey Sayın Üsteğmen, iyilik ve sevgi. Bunun da bir yiğitlik yanı vardır. Hale daha önceden iyice düşünmüş gibi acele acele hayır yanıtını veriyor ve alnı kırışıyor. Sizin dediğiniz şeyde sadece özveri vardır ve benim dediğimden çok başkadır. Yiğitlik sağduyunun durduğu, sarhoşluğa ve tehlikeyi göze almaya benzer bir şeydir. Dersem belki anlatabilmiş olurum ama pek az amaca yarar. Amaçlar sizin dünyanızdır. Niçin, ne diye, neden dolayı diye soranlar kahramanlıktan bir şey anlamazlar. Hale söylediklerine kendisini de inandırmak istermişçesine ateşli ateşli konuşuyor. Çökmüş yüzünde bir kımıldanma var. Şu birkaç gün içinde bütün neşesini yitirdi ve birkaç yıl birden yaşlandı. Fakat Weil de onun gibi çabuk değişti. Eskiden her zaman silik birisiydi ve onun akıllı bir insan olabileceğini hiç kimse düşünemezdi. Şimdi birdenbire ön plana çıktı, gittikçe de ağır basıyor. Onun böyle şeyler söyleyeceğini hiç kimse tahmin edemezdi. Hale sinirlendikçe Weil'ın soğukkanlılığı artıyor. Usul usul ama kendine güvenen bir şekilde 3-5 kişinin kahramanlığı için milyonların sefaleti çok pahalı diyor. Hale omuz silkiyor. Çok pahalı. Amaç ödemek. Sizler başka söz bilmez misiniz ki? Bunlarla nereye varacağınızı zaman gösterecek. Weil Hale'in hala sırtında duran er giysisine bakıyor. Siz sizinkilerle nereye vardınız? Hale kıpkırmızı oluyor. Sonra da sert sert bir anıya diyor. Hiç değilse bir anı kaldı elimizde. Parayla satın alınamayacak bir anı. Weil bir süre sustuktan sonra bir anıya diye tekrarlıyor ve bomboş kışla avlusunu bizlerden meydana gelen birkaç dizi askeri süzerek ekliyor. Ve müthiş bir sorumluluğa. Bütün bu konuşulanlardan pek fazla bir şey anlamıyoruz. Olduğumuz yerde donuyoruz ve konuşmayı gereksiz buluyoruz. Dünyayı lafla değiştirmek olanaksız. Dizilerimiz seyrekleşiyor, vedalaşma başlıyor. Yanımdaki Müller sırt çantasını sırtlanıyor ve yiyecek paketini koltuğunun altına sıkıştırıyor. Sonra elini bana uzatıyor. Haydi hayırlısı Ernst, haydi hayırlısı Felix. Müller öteki arkadaşlara, Willy'e, Albert'e, Cossole'ye gidiyor. Bölüğün şarkıcısı Gerhard Paul geliyor. Yürüyüş sırasında marşın perdesi yükseldiği zaman tiz tenor sesiyle okuyan Paul iki sesli noktalara kuvvetini saklamak için bunun dışında hep rahatına bakar. Şurası burası sihirli ve esmer yüzü heyecanlı. Sayısız İskambil partileri yapmış oldu. Karl Bröge ile vedalaşmış. Üzüntüsü bu yüzden. Hoşça kal Ernst. Hoşça kal Gerhard. Uzaklaşıyor. Weddekamp da elini uzatıyor. Cephede vurulanlara istavroz yapardı. Gülümseyerek yazık ki şöyle uygun bir tane yapamadım sana diyor. Hatta seninkini maun ağacından yapardım. Ne olur ne olmaz diye bir piyano kapağı saklamıştım. Bugün değilse yarın gerekebilir diye yanıt veriyorum. İş oraya gelince bir kartpostal atarım. Gülüyor. Kulağın kirişli olsun delikanlım. Savaş daha bitmedi. Ve omzunu çarpıtıp tırıs tırıs gidiyor. İlk kafile kışlanın kapısından çıkıp gözden kayboluyor. Schaeffle, Fassbender, küçük Luque ve August Beckmann ilk gidenler arasında. Öteki kafileler peşleri sıra uzaklaşıyor, heyecanlanıyoruz. Onların büsbütün gittiklerine alışmamız gerekiyor önce. Bir kimsenin bölükten ayrılabilmesi için ölüm, yaralanma ya da başka bir yere gönderilmesi gerekirdi şimdiye kadar. Bunlara şimdi bir de barış nedeni katılıyor. Ne tuhaf, mermi çukurlarına ve siperlere öylesine alışmışız ki şimdi bulunduğumuz bu arazinin sessizliğinden kuşku duyuyoruz. Bu sessizliği gizlice mayın döşenmiş araziye bizi çekmek için bir bahane sanıyoruz. Oysa arkadaşlarımız o arazinin içlerine doğru gidiyorlar. Hem de silahsız ve el bombasız, tek başlarına. Arkalarından koşup yetişmek ve nereye gidiyorsunuz böyle? Buradan ötelerde yalnız başınıza ne işiniz var? Hep bir arada bulunmalıyız, yoksa nasıl yaşayabiliriz diye haykırmak istiyoruz. Tuhaf bir değirmen kanadı var kafalarımızda, askerliğimizin pek fazla sürmesinden. Kasım rüzgarı boş kışla avlusunda ıslık çalıyor. Yeni yeni arkadaşlar gidiyorlar durmamacasına. Bakalım daha ne kadar sürecek bu? Herkes yine yapayalnız. Bölüğümüzün geri kalanları hep aynı yere gidecekler. Bir trene kapağı atabilmek için istasyonda bekleşiyoruz. Sandıklar, kutular, sırt çantaları ve çadır bezleriyle dolu gar bir ordu karargahını andırıyor. 7 saatte 2 tren geçiyor. Basamaklarda güvercin kümeleri gibi insan dolu. Öğleden sonra zar zor bir yer ele geçirebiliyoruz rayların yakınında. Akşam üzeri daha ileride rahat bir duruma geçiyoruz, ayakta uyuyoruz. İlk tren ertesi gün öğle üzeri geliyor. Gözleri cephede kör olmuş, atları taşıyan bir yük treni. Göz bebekleri beyazımsı, mavi ve kırmızı. Boyunlarını öne uzatmışlar, hareketsiz duruyorlar. Sadece titreyen burun deliklerinde hayat belirtisi var. Bugün başka bir tren daha geçmeyeceği öğleden sonra açıklanıyor. Bir kişi bile gitmiyor. Askerler açıklamalara inanmazlar. Hem bir tren daha geliyor gerçekten. Daha ilk bakışta beklemenin doğruluğu anlaşılıyor. Tren yarı yarıya dolu olsa bile. Gar öteberilerin hazırlanması ve bekleme salonlarından fırlayanların müthiş saldırısıyla derinden derine uğulduyor. Salonlardan fırlayanlarla garda bekleyenler bir kör dövüş halinde birbirlerine giriyorlar. Tren önümüzden ağır ağır geçiyor. Pencerelerden biri açık. Aramızda kilosu en az olan Albert Trotsky'yi havaya kaldırıyoruz. O da bir maymun çevikliği de içeri dalıyor. Kaşla göz arasında bütün kapılarda insanlar sallanıyor. Pencerelerin çoğu kapalı. Elleri ve ayakları kan içinde bile kalsa yine de binmek isteyenlerin dipçik vuruşları birkaç camı şimdiden tuzla buz etti. Cam kırıklarına örtüler atılıyor, birkaç noktada rampa başladı bile. Tren duruyor, Albert koridorda koşup tam önümüzdeki pencereyi aşağıya indiriyor. İlk olarak Caden'le bizim köpek içeriye dalıyorlar. Peşleri sırada Willy'nin yardımıyla Betke ve Kosole. Üçü birden hemen koridor kapısına saldırıp kompartımanı her iki yönden güvene alıyorlar. Ludwig ve Lederhose ödeberilerle, sonra Valentin, ben ve Karl Bröger onların peşi sıra. Son olarak dışarıya bir kez daha iyice göz attıktan sonra Willy giriyor. Müthiş bir baskı altındaki koridorda duran Kosole, "Herkes içeride mi?" diye bağırıyor. Willy içeride diye böğürüyor. Betke, Kosole ve Caden yıldırım hızıyla gerileyip yerlerine oturuyorlar. Koridor her yerden saldırıya uğruyor. Bagaj filelerine kadar her yer, her köşe insanla doluyor. Lokomotife de saldırılıyor. Tamponlarda bile oturanlar var. Vagonların damlarında iğne alsan yere düşmez. Lokomotifin makinisti aşağıya inin diye bağırıyor. Çarpıp kafanızı parçalayacaksınız. Kalabalık sesler gürültüyle kapa çeneni, biz onu korumasını senden iyi biliriz diye karşılık veriyor. Ayak yolunda 5 kişi oturuyor. Bir tanesinin kıçı pencereden dışarıya taşmış. Tren hareket ediyor. İyi oturmamış olanlardan birkaçı yuvarlanıyor. İkisi de trenin altında kalıp sürükleniyor. Hemen başkaları atlıyor yerlerine. Trenin basamakları bile insan dolu. Bir hayhuy içerisinde yolculuk devam ediyor. Biri kapıya sımsıkı tutunuyor ama bir ara kapı ardına kadar açılınca adam boşlukta sallanıyor. Willy hemen uzanıp adamı yakasından yakalıyor ve geriye çekiyor. Geceleyin bizim vagonda ilk kayıpları veriyoruz. Tren alçak bir tünelden geçiyor. Vagonun tavanında oturanlardan birkaçı ezilip yere yuvarlanıyor. Yanlarında oturanlar gördükleri halde bir şey yapamıyorlar. Treni durdurtmalarına olanak yok. Ayak yolu penceresindeki adam da uyuyakalıp dışarıya yuvarlanıyor. Öteki vagonlarda da kayıplar oluyor. Bu yüzden vagon damlarında bir parça önlem alınıyor. Ayrıca tehlikeyi önceden haber versin diye bir de nöbetçi seçiliyor. Uyuyoruz, uyuyoruz. Ayakta yere uzanmış, çömelmiş, sırt çantalarının ve paketlerin üstünde iki büklüm olmuş bir halde hep uyuyoruz. Tren tangır tungur yol alıyor. Evler, ağaçlar, bahçeler, el sallayan insanlar. Taşınanlar, kızıl bayraklar, hat bekçileri, bağırışmalar, ikinci baskı yapan gazeteler, ihtilal. Ama biz şimdi uyuyoruz. Bundan başka bir şey düşünecek halde değiliz. Bütün o yıllarda yorgunluktan ne derece bitkin düştüğümüzü şimdi fark ediyoruz. Akşam oluyor, kötü bir lamba yanıyor, tren ağır ağır yol alıyor. Makine arızası yüzünden sık sık duruyoruz. Sırt çantaları oldukları yerde sallanıyorlar, pipolar tüttürülüyor, köpek dizlerimin üstünde sakin sakin uyuyor. Adolf Betke bana sokulup hayvanın sırtını okşuyor. Bir süre sonra da işte böyle Ernst diyor, yakında biz de ayrılacağız birbirimizden. Başımla onaylıyorum, tuhaf bir duygu ama hayatı bizim Adolf'suz düşünebilmem olanaksız. Onun her zaman uyanık olan bakışlarının ve sakin sesinin olmadığı bir hayat. Acemi er olarak cepheye ilk geldiğimizde Albert'le beni o alıp yetiştirmişti. Ona rastlamış olmasaydım şu anda hayatta olabileceğimi pek sanmıyorum. Ona birbirimizle bağımızı kesmeyelim Adolf diyorum, sık sık buluşuruz. Suratımın ortasında bir çizme tabanı şaplıyor. Üstümüze rastlayan bagaj filesinde oturan Caden parasını büyük bir dikkatle süzüyor. İstasyonda iner inmez hemen bir genel eve gitmek niyetinde. Keyiflenmek için başından geçenleri başkalarına anlatıyor. Hiç kimse bunları edepsizlik saymıyor. Çünkü savaşla ilgili bir şey yok anlattıklarında. Böyle olduğu için de dinleniyorlar. İki parmağı eksik bir istihkam eri karısının 3 kilo gelen 7 aylık bir çocuk doğurduğunu övüne övüne anlatıyor. Lederhose böyle bir şey olmaz be diye adamla alay ediyor. İstihkamcı onun ne demek istediğini anlamıyor. İzinli gittiği tarihle karısının doğurduğu tarih arasındaki ayları parmaklarıyla sayarak 7 ay ediyor diyor. Doğru olması gerekiyor. Lederhose limon suratını alaycı alaycı buruşturuyor ve hindi gibi bir sesle "Şu halde bu işi bir başkası senin yerine sağlamış." diyor. İstihkamcı gözlerini ona dikerek "Ne? Ne dedin?" diye kekeliyor. Arthur burnundan bir sesle anlaşılmayacak bir şey yok diyor ve kaba kaba geriniyor. İstihkamcıdan ter boşanıyor. Durmamacasına aynı şeyleri anlatıyor. Dudakları titriyor. Top sakallı bir ulaştırma şoförü pencerenin önünde durmuş, kahkahadan kırılıyor. Ve ulan öküz, ulan sersem öküz diyor. Betke yerinden doğruluyor. Kapa çeneni şişko. Sakallı neden diye soruyor. Betke çeneni kapaman gerekiyordu ondan diye kestirip atıyor. Sen de öyle Arthur. İstihkamcı sapsarı kesilmiş bir halde, şimdi acaba ne yapmalı diye şaşkın şaşkın soruyor ve pencerenin kenarına tutunuyor. Yup düşünceli düşünceli, insan evli olmalı diyor. Çocukları böyle hazıra konacak olduktan sonra... Pencerenin dışında akşam görünümleri kayıp gidiyor. Ufukta uzanan ormanlar kara inekleri andırıyor. Solgun ışık altında tarlalar ışıl ışıl. Eve varmamıza yalnızca 2 saatçik kaldı. Betke kalkıp sırt çantasını hazırlıyor. Bir köyde oturduğu için kente birkaç istasyon kala inecek. Tren duruyor. Adolf elini uzatıyor bizlere. Sonra peronda bir sendeliyor ve bakışlarıyla bütün çevreyi kuraklıktan çatlamış bir tarlanın yağmuru içmesi gibi bir saniyede yutuyor. Sonra yine bizlere doğru dönüyor ama hiçbirimizi duymuyor. Breyer ağrıları olduğu halde pencerenin önünde ayakta duruyor. Betke'ye bakarak "Bas bakalım Adolf" diyor. "Karın seni bekliyor yahu." Betke aşağıdan yukarıya doğru bizlere bakıp başını iki yana sallıyor. O kadar acelesi yok Ludwig. Yerinde güçlükle durduğu her halinden belli. Ama bizim Adolf hep o eski Adolf'tur. En son saniyeye kadar bizlerden ayrılmıyor. Ama tren hareket edince de hemen dönüp geniş adımlarla uzaklaşıyor. Arkasından acele acele "Ziyaretine geleceğiz yakında" diye bağırıyorum. Tarlalarda uzaklaştığını görüyoruz. Uzun süre uçuşuyor. Uzaklarda kırmızımsı birkaç ışık duruyor. Tren büyük bir kavisle dönüyor. Şimdi Adolf iyiden iyiye ufaldı, noktalaştı. Karanlık ve uçsuz bucaksız düzlükte yapayalnız bir küçücük insan oldu. Kudretli fırtınalı, aydınlık ve kükürt sarısı bir gökyüzü ufuk boyunca onun üzerinden kayı kayı veriyor. Nedenini bilemiyorum, belki Adolf'la da ilgili değil. Ama şu geniş düzlükte ve şu koskoca gök kubbe altında bir insanın bu yapayalnız hali bana dokunuyor. Sonra ağaçlar daha da kara kara yaklaşıyorlar ve bir an sonra yolculuk, gökyüzü ve ormanlardan başka bir şey kalmıyor görünürde. Kompartımanda gürültü artıyor, tren uğulduyor ve bizler şarkıya devam ediyoruz. Ama tekerleklerin takırtısı karanlık bir mırıltı halinde şarkılarımıza karışıyor yavaştan yavaşa. Bir ara şiddetli bir çatırtı düzlükte parça parça dağılıyor. Bulutlar gittikçe daha fazla bir araya toplanıyorlar ve fırtına kopuyor. Şimşekler çok yakınımızda patlayan bataryaların ağız alevleri gibi çıkıyor. Pencerenin önünde duran Kossole başını iki yana sallayarak "Şu sıra bir bu fırtına eksikli çocuklar" diye mırıldanıyor ve iyice dışarıya sarkıyor. Sonra birden acele acele "Çabuk, çabuk gelin" diye bağırıyor. "İşte bakın şuracıkta." İtişe kakışa pencereye koşuyoruz. Şimşekler arazinin ta kenarında gökyüzüne doğru uzanmış ensiz ve incecik kent kulelerini aydınlatıyor. Karanlık her yeni gümbürtüsüyle kenti örtüyor ama her yeni şimşek kuleleri biraz daha yaklaştırıyor. Gözlerimiz heyecandan yanıyor. Bekleyiş dev bir ağaç gibi aralarımızda, üzerlerimizde ve içerlerimizde boy atıyor birden. Kossole öte birisine uzanıp bir yıl sonra kim bilir nerelerde olacağız be diyerek kollarını açıyor. Yup sinirli sinirli "Kışlarımızın üstünde" yanıtını veriyor. Kent bizlere saldırmış, kendine doğru hızla çekiyor. Şimşeklerin yabanıl ışığı altında soluğunu duyar gibiyiz. Bizlere enine boyuna yaklaşıyor, bizler de ona doğru yol alıyoruz. Bir tren dolusu asker, hiçlikten kurtulmuş bir yığın dönüş yolcusu ve bir yığın bekleyiş ve umut kente gittikçe daha fazla yaklaşıyor. Kente doğru çılgınca koşuyoruz, duvarlar üzerimize geliyor ve ezilir gibi oluyoruz. Şimşekler havada uçuyor, gök gürültüleri gümbürdüyor ve birden vagonun iki yanından gürültüler ve sesler arasında istasyon köpüren bir dalga gibi yükseliveriyor. Bardaklardan boşanırcasına yağmur yağıyor. Rampa ıslak ıslak parlıyor ve bizler kendimizden geçmiş bir halde yere atlıyoruz. Benimle birlikte köpek de fırlıyor kapıdan. Çevremde döneniyor. Yağmur altında merdivenleri birlikte iniyoruz. 5. ayrımın sonu. Sayfa 48.